Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle sizleri selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü 45. mezmur, yani Rabbimizin ikinci gelişiyle ilgili olan bir mezmura, 45. mezmura sizi götürmüş ve oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışmıştık. Tabii ki bitirmek mümkün olmadı. O yüzden geri kalan kısım bugüne kaymış oldu. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğum konuşmanın çok kısa bir özetini yaptıktan sonra konumu bugün tamamlayacağım. Anımsarsanız mezmura şöyle bir giriş yapmıştım. 45. mezmur bilgilendirici anlamına gelen bir maskil mezmurudur. Ve İbraniler mektubunun yazarı da demiştim ki bu mezmurdan, 45. mezmurdan bazı aktarmalar yapmıştım. Yapmıştır ifadesini kullanmıştım. Ve şöyle devam etmiştim değerli kardeşler. Bu mezmurun İsa Mesih ile ilgili olduğunu kanıtlayan iki ayetten söz etmiştim. İkinci ayet, 45. mezmurun ikinci ayeti ve altıncı ayetinde yer alan sözler. İkinci ayet şöyle diyordu: İnsanların en güzelisin ifadesi yer alıyordu. Ve altıncı ayete baktığımız zaman da ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Görüyoruz ki ikinci ayetteki ifade insan ifadesi ve altıncı ayete baktığımız zaman da Tanrı ifadesi. Yani burada şu gerçek önümüze konmuş oluyordu: hem insan hem de Tanrı olan Mesih İsa. Ve şöyle bir ifade kullandım: ondan başkası olamazdı zaten. Hem insan hem de Tanrı. Evet, Rabbimizin ikinci gelişini net bir şekilde önümüze koyan bir başka ayette mezmurun üçüncü ayetiydi. Ve şöyle diyordu ayet, üçüncü ayet: ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, görkeme ve yüceliğe bürün. Biliyorsunuz kurtarıcımız İsa Mesih yaşamını tüm insanların kurtuluşu için ne yapmıştı? Çarmıhta feda etmişti. Bunu yapabilmek için göksel tahtını terk edip kul özünü alması ve o acımasız çarmıhta hayatını feda etmesi gerekiyordu. Ama bu ayete baktığımız zaman, yani üçüncü ayetteki sözlere baktığımız zaman, Rabbimizin bu Romalıların acımasız çarmıhına gerilmiş halini değil, değerli kardeşler, yani kurtarıcı İsa Mesih'i değil, tersine yengi kazanmış, güç ve görkemle yiğit bir savaşçı olarak yeryüzüne tekrar gelişi vurgulanıyor. Ey yiğit savaşçı ifadesiyle. Demek ki kurtarıcı değil, bir kral olarak hem de kralların kralı olarak bu ünvanla geliyor Rabbimiz. Ve ayrıca şunun da altını önemli çizmiştim. İkinci mezmur, biliyorsunuz, gelecek olan kraldan, yani Rabbimiz İsa Mesih'ten söz ederken onun o kadar yumuşak olmayacağını da yazıyordu. Demir asayla kıracaksın onları ve toprak kap gibi diyor parçalayacaksın. Bunu derken 2. mezmurun 9. ayetinde bu gerçeği önümüze koymuş oluyordu. Yani yumuşak, alçak gönüllükle değil, gerçekten de bir yargıç olarak geleceğinin altı çizilmiş oluyordu. Demek ki Rabbimiz ikinci gelişinde egemenlik gücünü ne yapacaktır? Devreye sokacak ve bir yargıç olarak görevini yapacaktır. Kral olarak göreve başlamadan önce değerli kardeşler, onu tanımayanları, başka bir ifadeyle kurtuluşa sırtını dönenleri ne yapacaktır? Bir yargıç olarak yargılayacaktır. Demek ki buradaki ifadeyle demir çomakla onları cezalandıracaktır. Çünkü inayet dönemi bitmiş olacaktır değerli kardeşler. Ama harika olan, şöyle bir ifade kullanmıştım. Harika olan, şu an inayet dönemi içerisinde olmuş olduğumuz için iman etmeyenlere kurtuluş elini Rabbimiz hala ne yapmaktadır? Uzatmaktadır. Hamdolsun. Bu gerçek harika bir şekilde Petrus'un mektubunda, ikinci mektupta, 3. bölümün 9. ayetinde harika bir şekilde ifade ediliyordu. Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab vaadinde gecikmez. Ama diyor, size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Yani Rabbimiz günahkarın sonsuz ölümünden yana değil değerli kardeşim. Tersine harika bir şekilde şöyle tamamlıyor ayeti. Herkesin, bakın ayrım yapmaksızın, herkesin tövbe etmesini istiyor. Evet, bu da şu gerçeği önümüze koyduğunu söyleyerek ilk konuşmamı tamamlamıştım. En kötü günahkar için bile umut hala vardır. Ama tek umut değerli kardeşim, günahtan dönmek, Rabbin çağrısına kulak verip günahlı yaşamı terk etmektir. Eğer bir kişi günahını görür, suçunu kabul eder ve çaresizliğini anladığında ve imanla Rab Tanrı'ya yüzünü çevirdiğinde, yani iman ettiğinde, Tanrı da ne yapacaktır? Kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bağışlayarak ve o kişinin sonsuz yaşama sahip olmasını sağlayarak. Bu şekilde ne yaptık? İlk konuşmamızı noktalamıştık sevgili kardeşler. Evet, kaldığımız yerden konumuza devam etmek istiyorum ve dikkatinizi 4. ayete çekmek istiyorum. 4. ayet, mezmurun 4. ayeti şöyle diyor. At sırtında görkemle, zaferle ilerle. Gerçek alçak gönüllülük ve adalet uğruna diyor, sağ elin korkunç işler göstersin. İşte size Rabbimizin ikinci gelişiyle ilgili olarak bir peygamberlik sözü daha önümüzde duruyor. Yerişalim'e nasıl girmişti Rabbimiz? Bir sıpa üzerinde Yerişalim'e giriş yapmıştı. Ama bakın, dikkat ederseniz bu 4. ayette sıpadan söz edilmiyor. Neden söz ediliyor? Attan söz ediliyor. Yani tam bir görkem ve zaferle korkunç işler göstererek geleceğini çok açık bir şekilde önümüze koyuyor. Açıkçası beyan ediyor. At bunun simgesidir değerli kardeşim. Ve onun durmuş olduğu yerde bu ayete baktığımızda üç temel taşın durduğunu görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ne diyor? Birinci olarak can gerçek diyor. İkincisi alçak gönüllülük diyor. Ve üçüncüsü de adalet. Şimdi gerçek, alçak gönüllülük ve adalet. Bu üç temel taş üzerinde bugüne kadar kurulmuş olan herhangi bir imparatorluk, herhangi bir yönetim ya da bir krallık gördük mü değerli kardeşler? Ya da şöyle size söyleyeyim. Bugünkü günümüzün yöneticileri bu temeller üzerinde hani gerçekle ve adaletle alçak gönüllü bir şekilde iş yaptılar mı? Bana göre kesinlikle hayır. Bakın değerli kardeşler, dünyamızın neresinde olmuş olursa olsun, bugün siyasetçilere baktığımızda gerçekten de seçimi kazanabilmek için ne yapıyorlar? Meydanlarda akla, hayale sığmayacak vaatlerde bulunuyorlar. Ve onların konuşmalarında gerçeği ve adaleti duyabilmek mümkün oluyor. Ama icraata gelince, evet sözde bunları duyabiliyoruz onların ağzından. Ama icraata gelince, yani uygulamaya geldiğimizde bunların hiçbirinin olmadığını görebiliyoruz çok açık bir şekilde. Ama değerli kardeşler, İsa Mesih'in kuracağı ikinci gelişiyle gerçekleştireceği bin yıllık egemenlikte bu üç unsurun gerçek, alçak gönüllülük ve adalet pratikte uygulanacağı kesindir. Bunun altını önemli çizmek istedim. Bu kral, yani Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih seçimi kazanmak, saflarına adam çekmek için, bakın böyle vaatlerde bulunmuyor. Neden? Çünkü Rabbimizin kendisi gerçektir. Özü gerçektir de ondan. Yuhanna 14:6'da yol, gerçek ve yaşam olduğu gerçeğinin altını önemli çizmekte Rabbimizin kendisi. Demek ki o sadece bize gerçeğin ne olduğunu öğretmedi, aynı zamanda da ne yaptı? Gerçeğin kendisi olduğunu da açık bir dille ifade etti. Ben gerçeğim diyerek. Değerli kardeşler, İsa Mesih, İsa Mesih'e sahip olan değerli kardeşim, kişi gerçeğe sahiptir. Ve Yuhanna 8. bölüme baktığımız zaman ne diyor 32. ayette? Siz gerçeği bileceksiniz ve gerçek diyor sizi özgür edecektir. Demek ki gerçek olan Rabbimize sahip olduğumuzda, sahip olduğumuz o gerçek bizi gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturuyor. Ama özgürlüğe kavuşmuş olan imanlı da o gerçeğe bağlı bir şekilde değerli kardeşim hayatını, yaşamını sürdürmeye özen göstermesi gerekiyor. Yani gerçeğe bağlı kalarak yaşamına devam etmesi gerekiyor. Ama Dünyamıza baktığımızda, çevremize baktığımızda gerçekten de Rabbimizin ifade etmiş olduğu gerçek pek ondan söz etmek mümkün değil. Çünkü neden? Dünyamız yalanlarla dolu. Oraya bakıyorsun yalan, buraya bakıyorsun yalan, şuraya bakıyorsun yalan. Onun için haberci Pavlos Romalılara yazmış olduğu mektupta ki o dönemde de farklı bir durum söz konusu değildi. O yüzden Romalılara yazdığı mektubun ilk bölümünde 25. ayette bakın bu gerçeği harika sözlerle onaylıyor. Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştirdiler diyor. Yaradan'dan çok yaratığa taptılar, ona hizmet sundular. Bakın gerçekten de bugünün durumu da tam budur değerli kardeşim. Ağızların, insanların ağızlarından ne çıkıyor? İnsanların ağızlarından Tanrı'nın ismi hiç ama hiç düşmez. Ve sürekli yeri geldiğinde her fırsatta Tanrı'ya inandıklarını açıkça söylerler. Ama diğer taraftan da ne üzücüdür ki fincan kapatıp fal bakarlar ya da gelecek hakkında yorum yapan bazı kişilere koşup ne bileyim ya büyü yaptırırlar ya da geleceklerini öğrenmeye çalışırlar. Bakın değerli kardeşler, kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitap bu tür uygulamaların ne kadar korkunç bir şey olduğunu önümüze net bir şekilde koyar. Çünkü o dönemde de bu tür uygulamalar oldukça yaygındı. Yasanın tekrarı ya da tekvin olarak bildiğimiz kesimde 18. bölüm 10. ayetten 12. ayete kadar olan o kesimde harika bir şekilde bu gerçek önümüze konuyor değerli kardeşler. Falcı diyor, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da diyor ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Bakın net ve açık bir dille uyarı var. Tüm insanlık alemi için. Şimdi bakın bunun nedenini harika bir şekilde bağlıyor. Kutsal Söz şöyle diyor. Çünkü diyor Rab bunları yapanlardan tiksinir diyor. Bakın korkunç bir ifade. Ben bu tiksinme sözünü nefret etmekten çok daha öte görüyorum. Rab sadece nefret etmiyor, tiksiniyor. Yani bu tür uygulamalar içerisinde olan kişilerden iğrendiğini buradan anlıyoruz değerli kardeşler. Demek ki eski antlaşma döneminde yaygın olan bu uygulamalar ne yazıktır ki günümüzde de mevcut. Yani günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiştir. Yaradan'a danışmak yerine ya da geçen hafta da vurguladığım gibi Rabbin sözüne gitmek, Rabbin bize ne söylediğini, Tanrı sözü aracıyla Rab Tanrı'nın bize ne söylediğini anlamak yerine, ona danışmak yerine başka şeylerle haberleşmek, değerli kardeşler, evet Tanrı'nın gözünde tiksindirici olduğu gerçeği açık bir şekilde önümüze konuyor. Gerçekten de bu her bir imanlı için, aslında herkes için ama özellikle imanlı kardeşleri uyarmak istiyorum. Bu tür uygulamalar hepimizden uzak olsun değerli kardeşler. Bizler bu tür uygulamalara kesinlikle sırtımızı dönmek zorundayız. Ama birçok insan ne yazıktır ki her gün yıldız falına danışmakta ve geleceğini burçları okuyarak anlamaya çalışmakta. Hatta bırakın sadece bunları değerli kardeşler, o yasanın tekrarı 18. bölümde ifade ettiği gibi hatta ruh çağırma seanslarına bile katılanlar var. Ölmüş olan sevdiklerinle bağlantı kurmaya çalışanlar, haberleşmeye çalışanlar da pek az değil çevremizde. Bakın Allah'ın sözü, Rab Tanrı'nın sözü bize çok açık bir şekilde bu uygulamalara karşı ne yapmaktadır? Uyarmaktadır. Haberci Pavlos Galatyalılara yazmış olduğu mektupta 5. bölümün 21. ayetinde şöyle diyor, böyle davrananlar diyor, yani bu tür yollara başvuranlar, evet diyor, Tanrı egemenliğini miras almayacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman bu tür uygulamalar yerine Rabbin sözü aracılığıyla ne yapmamız gerekiyor? Yaradana, yani onun sözüne kulak vermek, ona odaklanmamız gerekiyor. Değerli kardeşler, çok önemli ve çok da gerekli gördüğüm için biraz da olmuş olsa bu nokta üzerinde durma ihtiyacı duydum değerli kardeşler. Eski antlaşma döneminde kahin halk adına Rabbin huzuruna çıkar ve Tanrı'yı hoşnut eden şeyin ne olduğunu öğrenmek için ne yapardı? Rab Tanrı'ya danışırdı. Ve danışarak Rab Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlar ve onu halka açıklardı. Bu gerçek, bakın şu şekilde bize doğrulanıyor. Malaki kitabına baktığımız zaman, kutsal kitapta yer alan Malaki kitabına, Malaki kesimine baktığımız zaman, orada ikinci bölümde 7. ayette şöyle bir ifade yer alıyor. Kahinin dudakları diyor, Tanrı'nın atamış olduğu kahin, bilgiyi korumalı diyor ve insanlar onun ağzından, yani kahinin ağzından öğüt aramalı diyor. Bakın, demek ki eğer kişi bir şey o dönemde öğrenmek istiyorsa kahinin dudaklarından çıkacak olan sözlere kulak vermeleri gerekiyordu. Çünkü o bir aracıydı ve Tanrı'dan aldığı bildiriyi insanlara aktaran konumundaydı bu kahin. Evet, o yüzden çünkü diyor, o her şeye egemen Rabbin ulağıdır. Yani kahin her şeye egemen Rabbin ulağıdır. Yani habercisidir diyor. Demek ki halk Tanrı'nın bir konuda ne düşündüğünü bilmek, öğrenmek istiyorsa falcılara değil, bakın, yıkıcı ve boş olan saçmalıklarını dinlemek için falcılara yönelmek değil, Tanrı'nın atamış olduğu peygamberlerin sözlerini dikkate almaları gerekiyordu. Bakın değerli kardeşler, biz imanlara da bugün düşen de tam budur. Rab Tanrı'ya diri sözü aracılığıyla kulak vermek ve ona odaklanmak değerli kardeşler. Evet, Tanrı sözünde yalancıyla ilgili ve özellikle bu bütün uygulamalara uygulamaları yapanlarla ilgili olaraktan bakın ne diyor? Mezmur 4. Mezmur 2. ayet ve 52. Mezmur 3. ayette şöyle diyor değerli kardeşler: İyilikten fazla kötülüğü, doğruyu söylemekten çok yalanı seversin. Ve atlıyorum. Yalanlardan kıvanç duyarlar, ağızlarıyla bereket dilerler ama içlerinden lanet ederler. Ey insanlar, ne vakte kadar diyor boş şeyi seveceksiniz ve yalanı arayacaksınız diyor. Görülüyor ki değerli kardeşim, Tanrı kendi sözünde ne yapıyor? Yalanı ağır bir dille kınamakta. Demek ki Rab Tanrı'ya güvenenler, Zekeriya kitabı 2. bölüm 8. ayette ifade etmiş olduğu gibi onun göz bebeğidirler. Bakın, bu kadar değer ve önem veriyor Rab Tanrı kendisine ait olanları. O yüzden bizler başka başka şeylere yönelmek yerine Rab Tanrı'nın sözüne bağlı bir şekilde ve orada bize açıklanan gerçekler doğrultusunda hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Evet, Rab Tanrı, evet, İsa Mesih aracılığıyla ikinci kez gelip gerçek egemenliğini kurunca, evet, gerçekten de şaşırtıcı bir dünya olacaktır. İşte güç, görkem ve doğrulukla gelecek olan kralın net bir resmi çiziliyor. 5. ayet ve 6. ayetlere baktığımızda mezmurun. Okların diyor sivridir. Kral düşmanlarının yüreğine saplanır ve halklar diyor ayaklarının altına serilir. Ey Tanrı, tahtın sonsuza dek sürer. Krallığın asası diyor. Burası çok önemli. Adalet, yani doğruluk ile hakça yöneten adalet asasıdır diyor. Bakın, krallık asası nedir? İcra yöntemidir. Yani yapmak, yürütmek, uygulamak, yerine getirme yöntemidir icra yöntemi. Hemen hemen her ulusun yasaları bir mercek altına alındığında şunu görebiliriz: Tanrı'nın adaletine uygun bir şekilde düzenlenmişlerdir değerli kardeşler. Ama evet, yasa kağıt üzerinde gerçekten de kayda değer niteliktedir. Ama bakın, icraata gelince, yani uygulamaya gelince gerçekten de görüyoruz ki gerçek ve adaletten uzak kalıyor. Yani evet, sözde var ama özde, uygulamada maalesef yok. İsa Mesih ikinci gelişi hakkında konuşurken bakın Matta 25. bölümde şöyle dedi, 31 ve 32. ayetlerde: İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak diyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi diyor, onları birbirinden ayıracak diyor. Bu görkemli ana kadar değerli kardeşler, Rabbimizin ikinci gelişine kadar adaletsizlik bu içinde yaşadığımız yeryüzünde devam edecektir. Ama o geldiğinde evet, adalet asası ile her şeye adalet ile ne yapacaktır? hükmedecektir. Eline alacaktır. Tahta oturan her şeyi, değerli kardeşler, Vahiy 21. bölümde ifade ettiği gibi 1 ve 4. ayetler arasında o her şeyi yenileyecektir. Yepyeni yapacaktır. Hamdolsun. Evet. Bakın değerli kardeşler. Dünyamız bugün çökmüş durumda olmasa bile bir şekilde topallıya topallıya yürümektedir. Ve yürürken de nereye gideceğini bilmiyor. Ama Rabbimiz İsa Mesih ikinci kez yeryüzüne geldiğinde yepyeni bir düzen kurulacaktır. Ayetin önümüze koymuş olduğu gerçek bu değerli kardeşler. Yeni bir yer, yeni bir gök kuracaktır Rab. Vahiy 21. bölümde bu çok net bir şekilde açıklanıyor. Yeni bir yer, yeni bir gök. Bizleri gerçekten de bu gerçek yüreklendirsin ve ne yapsın? Umudumuzu yeniden tazelesin. Evet, Mezmur'un 7. ayetine bakalım. Şöyle diyor, sen doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bu yüzden Tanrı diyor, senin Tanrın arkadaşlarını değil, sevinç yağıyla diyor, seni meshetti. Bakın, sevinç yağıyla meshedilmiş olan kimdir? Rabbimiz İsa Mesih'in kendisidir. Bakın, Grekçe'de kullanılan Christos sözcüğünün kökünde zaten meshetme anlamı da vardır. Bunun anlamı Mesih oluyor. Yani bu bir isim değil, Mesih bir isim değil, ünvandır değerli kardeşler. Birçok İsa'lar olabilir ama İsa Mesih tektir. Yani Recep Avşar gibi bir isimden söz etmiyoruz burada. Mesih ünvanı çok önemli. Çünkü o çarmıh üzerinde ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi ve orada baş kahin olarak ne yapmaktadır? Bizlere aracı olmak için oturmaktadır değerli kardeşler. Evet, baş kahin görevini yapabilmek için değerli kardeşler meshedilmesi gerekiyordu. Evet, Rabbimiz İsa Mesih de bu yeryüzündeki görevini yapabilmesi için ne yapılması gerekiyordu? O da meshedilmesi gerekiyordu. Zaten İsa Mesih dediğimizde Yosua Mesih göreve atanmış, meshedilmiş kurtarıcı demektir. Demek ki o dönemde krallar göreve atanmadan önce ne yapılıyorlardı? Yağ ile meshediliyorlardı. Meshedilmeleri gerekiyordu. İsa Mesih de bir kral olarak gelecek ve 1000 yıllık egemenliğini harika bir şekilde görkemle kuracaktır. Evet, İbraniler mektubunun yazarı bu mezmurda, 45. mezmurdan aktarma yaparken hem 1000 yıllık egemenliği hem de onun kahinlik ünvanını düşünerek bakın ne diyor 1. bölümün 8 ve 9. ayetlerinde. Ey Tanrı diyor, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır. Doğruluğu sevdin diyor, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın seni sevinç yağıyla meshederek arkadaşlarından diyor, yani paydaşlarından üstün kıldı. Evet, Rabbimiz İsa Mesih'in krallığı sonsuza kadar sürecektir. Evet, o ikinci gelişiyle gerçekleşecek olan o 1000 yıllık dönem sonrası, değerli kardeşler, dünyasal krallığı Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz krallığıyla ne olacaktır? birleşecektir. Hamdolsun. Evet, burada şu ifade de çok kayda değer nitelikte. Diyor ki onun tanrısıdır. Yani oğul hem tanrı hem insan olmuş olduğu için senin tanrın ifadesi yer alıyor 7. ayette. Bu emin olun kutsal kitapta yer almış olan İsa Mesih'in tanrılığına ilişkin en açık kanıtlardan biridir. Burada paydaş olanlar kimdir? Ona iman eden kişileri, yani bizleri dile getiriyor. Demek ki o sadece sevgili kardeşler günahlıları kurtaran kahin olarak kalmıyor. Aynı zamanda evet hüküm süren bir kral olduğu gerçeği önümüze konuyor. Doğrulukla, adaletle ve alçak gönüllülükle hükmedecek olan, yönetecek olan odur. Elde sahip olduğu adalet asası işte bunun en görülebilir kanıtıdır. Asa biliyorsunuz kraliyet yetkisini simgeleyen bir sopadır. Yani Rabbimiz İsa Mesih adaletle yöneteceğini net bir şekilde önümüze koymakta. Egemenlik de bütünüyle kutsaldır. Çünkü Rabbimizin kendisi doğru ve kötülükten uzak olmuş olduğu için. Yani kutsal olmuş olduğu için egemenlik de bütünüyle kutsal olacaktır. Sevgili kardeşim. Evet, Tanrı yeryüzünü yönetme hakkını kime vermiştir? Evet, tüm insanlığın günahları için hayatını feda eden ama ölümde kalmayan, ölümden görkemle dirilmiş olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e verilmiştir. Onun egemenliği her yeri dolduracak ve bunun altını önemli çiziyorum ve bu egemenlik asla ve asla son bulmayacaktır. Ve bu egemenlik bütünüyle de kutsal olacaktır. Az önce vurgulamış olduğum gibi. Neden? Çünkü kral doğruluğu sever, kötülükten de nefret eder. Evet, 8. ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. 45. mezmurun 8. ayeti diyor ki, burada da ilginç ifadeler yer alıyor. Giysilerinin diyor tümü mür, öt ve tarçın kokuyor. Fil dişiyle bezenmiş saraydan gelen diyor, saz sesleri diyor seni eğlendiriyor. Şimdi hatırlarsanız Yuhanna 19. bölüme baktığımız zaman, 23 ile 24. ayetler arasına baktığımız zaman orada Rabbimiz çarmıha gerilirken orada Romalı askerler ne yaptı? Rabbimizin giysileri üzerinde kumar oynamışlardı. Ama burada sevgili kardeşler düğün kutlamasında burada bu ayette ifade etmiş olduğu gibi 8. ayette ifade etmiş olduğu gibi değerli kardeşler mis gibi kokan güzel kokulu ve ihtişamlı olacağı dile getiriliyor. Yani burada mürden, öt ve tarçından söz ederken bu baharatlardan çok daha üstün olduğu gerçeği önümüze bir şekilde konmuş oluyor. Bakın, harika olan damat nasıl ki gelini alıp yuvasına götürüyorsa Rabbimiz de geldiğinde ne yapacaktır? Kendisine ait olanlar, yani kilisesini, gelini olarak ifade etmiş olduğu kilisesini ne yapacaktır? Yanına alıp götürecektir. Ve Senaryeklere yazılan ilk mektubun 4. ayetinde, 4. bölümün 17. ayetinde harika bir ifade var. Şöyle diyor: böylece sonsuza dek Rab ile birlikte olacağız. Bakın, Rabbimiz geliyor, gelin olan kilisesini alıyor ve hazırlamış olduğu o görkemli yuvaya götürüyor. Ne için? Onunla birlikte, yani imanlarla birlikte, kiliseyi oluşturmuş olan o gelin ile birlikte sonsuza dek birlikte olmak için sevgili kardeşler. Ben diyorum ki gerçekten de bu önemli gerçek bizleri ayağa kaldırsın ve bizlere cesaret versin ve bizlerin umudunu tazelesin değerli kardeşler. Onunla birlikte sonsuza dek olacak olmamız bizler için gerçekten dimdik ayakta duran diri, harika bir umuttur değerli kardeşler. Evet, Rabbimiz bu günah dolu dünyaya geldi ki bizlere sevinç versin ve sevincimiz tam olsun. İşte bizler de değerli kardeşler bu nedenden dolayı her zaman bu gerçeğin sevinci içinde olmamız gerekiyor. Belki hatırlayacaksınız, İsrail oğulları, Rab Tanrı onları eli altında tutmuş olmasına rağmen, onlara yön vermiş olmasına rağmen onlarda ne görüyoruz? Hep yakınma, hep yakınma, hep yakınma. Ama bizlerde bu asla yer almasın değerli kardeşler. Onlar aslında Rab Tanrı'nın bu yönlendirmesi karşısında övgü sözleriyle ona yönelip ona hamd etmek yerine hep yakındılar, hep dövündüler. Ama evet, o gelini oluşturan bizler değerli kardeşler hiçbir şekilde bizler bu şekilde olmayalım. Bakın, harika bir şekilde burada Efesler 2. bölümün 13. ayetinde harika bir ifade yer alıyor. Bir zamanlar diyor, uzak olan sizler şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde diyor yakın kılındınız. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Rabbimiz İsa Mesih ne yapıyor? O acımasız çarmıhta akıtmış olduğu kanı aracılığıyla yepyeni bir toplumun ortaya çıkmasını sağlıyor. Evet, Korintoslara yazılan mektuba baktığımız zaman değerli kardeşler, orada gerçekten ilginç bir ifade var. 1. Korintoslar mektubu 10. bölüm 32. ayette. Çünkü o dönemde evet Yahudiler vardı, bir de diğer ulusları ifade eden Grekler vardı. Burada diyor ki aynı şekilde değerli kardeşler şöyle diyor: Yahudiler, Grekler ve Tanrı topluluğu diyor. Demek ki Yahudiler birinci topluluk, ikinci Grekler yani diğer uluslardan olan insanlar ve üçüncü topluluk kimdir? Bizleriz. Yani tüm uluslardan oluşmuş olan imanlılar topluluğu değerli kardeşler. Demek ki hangi ulustan olmuş olursa olsun bir kişi iman ettiğinde değerli kardeşler Tanrı'nın halkı içerisinde ne yapmış oluyor? Yer almış oluyor. Bakın, Efesler 2. bölüm 19. ayet harika bir şekilde bunu şöyle doğruluyor: böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın diyor ev halkısınız. Bakın, Tanrı'nın ev halkı. Demek ki ikinci derecede, üçüncü derecede kişiler değiliz. Yani biz İsrail halkından daha aşağıda kişiler değiliz. İman etmiş kişiler olarak Tanrı'nın gözünce birinci sınıf insanlarız. Değerli kardeşler. Tüm İsa Mesih bağlıları cennetin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Yani iman etmiş olan tüm uluslar, yani hangi ulustan olursa olsun iman etmiş olan kişi Rabbimizin o kusursuz kanı sayesinde evet Tanrı'nın ev halkının bireyleri olmuşlardır. Eğer sonuç buysa değerli kardeşler, biz imanlar da sürekli yakınan Yahudiler gibi değil, hani o İsrail halkı gibi değil, o çölde sürekli dırdır eden o halk gibi değil, tam tersine bir duruş sergilememiz gerekiyor. Sahip olduğumuz bu müthiş değer karşısında. Tanrı'nın ev halkıyız. Tanrı'nın göz bebeğiyiz değerli kardeşler. Rabbimiz bize bu kadar değer ve önem veriyor. Evet, yani tekrar altını çizerekten vurguluyorum. Evet, bu halk bugün kilise topluluklarını oluşturan bizleriz değerli kardeşler. O yüzden şikayet etmektense, onlar gibi şikayet etmektense yürekten sevinmeli ve sadece ve sadece coşkuyla söylediğimiz ilahiler aracılığıyla değil, hayatımızın her alanında yaşayışımızla, davranışlarımızla, sözlerimizle ona yücelik getirmeliyiz. Yani sevinç, o coşku sadece kiliselerde değil değerli kardeşler, yaşamlarımızın her alanında olması gerekiyor, yansıması gerekiyor. Ve 9. ayet şöyle diyor. Kral kızları senin saygın kadınların arasında, kraliçe Ofir altınları içinde senin sağında duruyor diyor. Bakın bu ayetteki kraliçe kimdir? Rabbin kilisesidir. Kilise Mesih'in gelini olduğuna göre ve Mesih de kral olduğuna göre kilise kral ile birlikte ne yapacaktır? Hüküm sürecek ve onun kraliçesi olacaktır. Kiliseyi eski antlaşmada tabii ki göremiyoruz ama onun birçok resim ve simgeleri vardır eski antlaşmaya baktığımız zaman. Örneğin Adem ve Hava ile başlayan evlilik kiliseyi net bir şekilde işaret eder. Rabbimizin kendisi de bunu net bir şekilde işaret etmiştir. İkinci gelişinde bir güvey gibi gelecek ve gelini yanına alacaktır. Ve kraliçesiyle birlikte, yani bizlerle birlikte ne yapacaktır? Hüküm sürecektir. Bakın, Vahiy 5 ayet 9 ve 10'da. Kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her insanlar Tanrı'ya satın aldın onları diyor. Tanrı'ya satın aldın onları. Bir krallık haline getirdin. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler diyor. Sonsuza dek hamdolsun. Bakın kilise bugün o kadar çok cazip görünmüyor. Pek çekici görünmüyor. Ama Rabbimiz değerli kardeşler buruşuklukları, eksikleri düzeltecek ve tüm lekeleri ortadan kaldıracaktır. Ve güzel bir gelin olarak, ki onun için 11. ayette ne diyor 45. mezmurun 11. ayetinde? Senin güzelliğin diye söz ediyor bakın. Bu çok önemli bir ifade. Senin güzelliğin. Güzel bir gelin olarak kendisine sunacaktır. Ve son ayet diyor ki adını kuşaklar boyunca yaşatacağım. Böylece halklar sonsuza dek övecek seni. Onun krallığının sonu asla son bulmayacak. Bin yıllık egemenlikle sınırlanmıyor yani. Onun egemenliği sonsuza dek devam edecek ve insanların ona tapınmayacakları bir dönem asla ve asla olmayacaktır. Değerli kardeşler, 2. Petrus 1.11'de şöyle diyor: böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı. Ne diyor? Bu egemenliğin sonsuz olduğunu dile getiriyor. Değerli kardeşler, bu egemenlik sonsuza kadar devam edecektir. Ne harika bir mezmur değil mi? Bu 45. mezmur. Evet, gözlerimizi yukarı kaldırıp Rabbimizin gelişini özlem ve heyecanla beklememize yardım eden bir mezmur. Evet, sorulması gereken soru bu. Özlemle onu bekliyor musun sevgili kardeşim? Eğer onu özlemle bekliyorsan, kendini pak tutmaya, günahtan uzak bir hayat yaşamaya da gayret edeceksin, özen göstereceksin. Yuhanna'nın ilk mektubu 3. bölümde ifade etmiş olduğu gibi 3. ayette, Mesih de bu umuda sahip olan, yani imanlar olaraktan bizler, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Pak bir hayat, günahtan uzak, günaha sırtını dönmüş ama yüzü daima Rab İsa Mesih'e bakan bir yapı içerisinde yola devam etmek gerekiyor. Bu çarpık düzen içerisinde hayatımızı sürdürürken. Evet, Rabbin çocuğu, onunla birlikte yürümeye karar vermiş olan Rabbin çocuğu, evet, İsa Mesih döndüğünde yapmak istemeyeceği şeyi imanlı bugün de yapmak istemez. Değerli kardeşim, Mesih pak olduğu gibi kendini pak tutmaya özen gösterir. Bu özeni hangi oranda gösteriyoruz ben bilmiyorum. Ama her birimiz böyle bir duyarlılık içerisinde hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Vahiy 1. bölüm 7. ayet. İşte bulutlarla geliyor. Ve vahiy kesiminin son bölümünde 22. bölüm 20. ayette de şöyle diyor: evet, tez geliyorum. Ve onun genini olan kilisenin yanıtı nedir? Bu ifade karşısında, evet, tez geliyorum ifadesi karşısında onun gelini olan bizler de, evet, 22. bölümün 20. ayetindeki sözler dilimizden dökülüyor olması lazım. Amin. Gel ya Rab İsa.